Sayın Özcan, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi son zamanlarda sizce arttı mı? Gerekli önlemler alınıyor mu? Paris saldırısından sonra yine IŞİD'le bağlantılı kişilerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiği yolunda haberler çıktı ve bu hepimizin duyduğu, gördüğü bir şey. Türkiye bir transit noktası olarak kullanılıyor yabancı cihatçılar tarafından. Bu konuda alınan önlemler ne düzeyde sizce?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yabancı terörist savaşçıların bulundukları ülkeden savaşmak üzere gittikleri, ki genel olarak Irak ve Suriye olarak tarif eden bu ülkeye gidişlerin bir güzergahı var. Yani bir yolculuk süreçleri var. Bu süreçlerin bir kısmı yabancı ülkenin içerisinde gerçekleşiyor. Mesela Avrupa'daysa Avrupa'da, daha sonra Türkiye sınırlarına içerisine girip buradan da Suriye'ye de Irak sınırına gidiyor. Şimdi bunun önlenebilmesi için biliyorsunuz bu işte rolü olan ya da bu konudaki coğrafyayı ve egemenliğe sahip olan ülkelerin hepsinin bir ortak işbirliği yapması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'nin tek başına önleyebileceği bir konu değil. Mesela bir yabancı terörist savaşçı İngiltere'den yola çıkmışsa, İngiltere'den başlayan bu yolculuğun Türkiye ya da Avrupa sınırının sonuna kadar olan kısmından Avrupalıların tabii doğal olarak sorumlu olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin içine girdikten sonra bir havaalanı ya da bir limana ya da karada karayoluyla geliyorsa, bunun o bölgeye geçip Türkiye'de sınırının dışına çıkıncaya kadar olan kısmı da Türkiye'yi ilgilendiriyor. Doğal olarak biliyorsunuz ülkelerde bu tür işleri kontrol eden birden çok kurum var. Mesela Türkiye'de kim var derseniz, bu işte olarak hem devlet kurumları var hem de böyle bir işte fonksiyonu olan özel şirketler de var. Mesela devlet açısından baktığınızda işte istihbarat örgütü, polis, jandarma, ordu, göç idaresi gibi bu organizasyonların ya da bu devlet kurumlarının bir ortak işbirliği yapması gerekiyor. Ama bunun için de mesela ayrıca hava yolları şirketlerinden yolcu listelerini almanız gerekiyor. Ya da gemiyle geliyorsa bunu ya da karadan giriyorsa ona göre bir bazı özel bilgilere ulaşmanız gerekiyor. Şimdi bunlara ulaşabilmeniz için de tabii ki o ülkelerin, yani yola çıktıkları ülkelerin sizi bu konu noktada ikaz etmesi ya da bilgilendirmiş olması lazım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında çok komplek, birden fazla hem iç hukuku hem uluslararası hukuku ilgilendiren boyutu var. Dolayısıyla da bu noktada özellikle Paris saldırısı öncesinde başlayan ve bugün de gittikçe artan bir biçimde hem iç hukuk açısından hem içerideki organizasyonel yapı açısından ortada bir eksiklik varsa ve anlaşılan o ki hükümet de ortaya bir siyasi irade koyarak bunu gidermenin yollarını arıyor. Ama tabii ki herkes de biliyor ki terörizmle mücadelede %100 kontrol etmeniz ve bütün bu kaçakları önlemeniz bu manada mümkün gözükmüyor. Öbür taraftan tabii diğer bir önemli konu da uluslararası işbirliği alanı. Öyle tahmin ediyorum hem yabancı ülkelerden bu konuda ciddi bir takım talepler, işbirliği önerileri ve bu konuda yapılan görüşmeler var. Hem de Türkiye'de kendi içinde bu meseleyi daha ciddiyetle ele alıyor. Çünkü özellikle son dönemlerde Türk hükümeti de IŞİD'i terörist olarak açıkça tanımlamaya ve bu konuda bir takım tedbirler almaya da devam ediyor.
Sizin de söylediğiniz gibi uluslararası bir işbirliği şart. En son Paris saldırısından sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Fransa'nın bu konuda işbirliği yapmadığını ima etmişti. İşbirliği şart ama Türkiye bu konuda yeterince işbirliği almıyor diye düşünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla sizde. Bir de tabii sadece Avrupa'dan değil Çeçenistan'dan, Rusya'dan, başka yerlerden gelen teröristler de var veya IŞİD'e katılmak isteyen kişiler de var. Sadece havaalanlarını kontrol etmek de yetmeyebilir. Sınırdan yasa dışı yollarla da giriyor olabilirler. Doğudan veya kuzeyden gelen kişiler için de ek önlemler alınması gerekiyor mu sizce?
Haklısınız. Birinci söylediğinizde bir dönmek isterim. Çünkü biliyorsunuz sonuçta istihbarat faaliyetleri devletlerin örtülü faaliyetleri. Bunların büyük bir kısmını kamuoyuyla paylaşma durumunda değiller. Ama bir taraftan da biliyorsunuz siyasi aktörler, hükümetler kendi kamuoylarına işlerini iyi yaptığını deklar etmek durumundalar. Şimdi dolayısıyla bize söylenen de kapılar ardında neler yapıldığı konusunun zaman zaman arada bazı makaslar olduğunu da biliyoruz. Yani neyin gerçekliğin sadece kamuoyu ikna etmek için söylendiği noktasında her şeye vakıf değiliz. İkincisi de özellikle sizin söylediğiniz husus tabii ki sadece Avrupa'dan ya da dünyanın diğer ülkelerinden gelmiyor. Devletlerin kontrolünün olmadığı bölgelerden de bu insanlar kalkıp yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçip geliyor. Biraz önce de söylediğim gibi Türkiye bu konudaki kararlılığıyla sınırlarını daha fazla kontrol etmek konusunda bazı tedbirler almış durumda. Mesela sınırlardaki fiziki güvenliğin, aydınlatmanın, yasa dışı geçişlerin daha sıkı kontrol edilmesi, sınır hattında bulunan ya da varlığını açıklayamayan yabancıların sınır dışı edilmesi gibi konularda, ki biliyorsunuz yaklaşık 10 bin kişilik bir liste hazırlanmış durumda Türkiye tarafından bugüne kadar. İçeride bunların kontrolle ele geçirdiği takdirde geldiği ülkeye iade edilen. Ayrıca da yaklaşık olarak her yıl 700-800 kişiye tabii ki ülkeden yaşadığı dışı yollarla ya da buraya geçmeye tevessül edenleri gönderiyor. Ama bütün bunları %100 kontrol edebiliyor mu ya da bu konuda toleranslı mı davranıyor derseniz, bu konuda toleranslı davrandığından çok emin değilim ama hepsini de kontrol edebildiğini de söylememiz çok mümkün gözükmüyor.
IŞİD de öyle bir örgüt ki sadece Irak'ta, sadece Suriye'de değil, dünyanın değişik yerlerinde de her an ortaya çıkabiliyor, terör saldırısında bulunabiliyor. Sizce güney sınırındaki bu tehdit Türkiye için ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük bir risk teşkil ediyor?
Benim kişisel kanaatim Türkiye için de büyük bir risk teşkil ediyor. Yani her ne kadar şimdi örgütün kendi stratejik aklı bu manada Türkiye'yi direkt hedef olarak koyduğuna dair zaman zaman sinyal göndermesine rağmen biraz geri durduğunu söyleyebilirim. Ama tüm bunlar örgütün Türkiye için tehdit olmadığı anlamına gelmiyor. Nitekim Türk hükümet yetkilileri de zaten bunu terör örgütü olarak tanımlıyor. Şimdi bu örgütün Türkiye açısından tehdit olmasını arttıran bazı şeyler, sebepler var. Bunlardan bir tanesi tabii ki coğrafya ile ilgili. Biliyorsunuz 800-900 kilometrelik bir sınır Suriye'de, 300 küsur kilometrelik Irak'ta var. Dolayısıyla bu sınırların kontrol edilmesi ciddi fiziki ve mali zorlukları da beraberinde getiriyor. Kuvvet açısından da böyle. Diğer bir konu tabii ki özellikle sınırın iki tarafı ve bu konuda Türkiye'nin hem geçiş ülkesi olması hem Türkiye'den de hatırı sayılır sayıda insanın işi de savaşmak üzere gitmesi, ya sadece IŞİD'de değil işte aslında PKK-PYD'ye katılmak üzere de gidenler çok sayıda var ve bu insanlar gittikleri yerlerdeki sorunları Türkiye'ye taşıma ihtimali var. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de 2 milyona yakın mülteci var.
Evet.
Özellikle Suriye ve Irak'tan gelmiş. Dolayısıyla bu insanlar işin tabiatı gereği kendi oradaki ideolojik kavgalarını, problemlerini ve de diğer sorunlarını tabii ki doğal olarak Türkiye içine taşıyor. Şimdi hem Türkiye'den gitmiş olan sempatizanların olması hem fiziki potansiyel, fiziki durum ve coğrafi bir takım handikaplar Türkiye'yi bu manada hem kırılgan hem de böyle bir tehdidin ve terörün hedefi haline kısa sürede getirebilir diye düşünüyorum.
Peki Sayın Özcan, IŞİD'e karşı bir hava operasyonu yürütülüyor. Bu hava operasyonunun tek başına başarılı olması mümkün mü IŞİD'i yenmek için? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi IŞİD meselesini tabii ki askeri açıdan tamamen bitirmek ne kadar mümkündür o tartışmalı bir konu. Ama IŞİD'in en azından geriletilmesi ve durdurulması için askeri operasyon gerekli. Fakat bu operasyonun mevcut haliyle sadece havadan bitirmesi çok mümkün değil. Çünkü karada bu hava operasyonunun sağlamış olduğu avantajları başarıya dönüştürebilecek unsurlar da maalesef yok. Gerek kapasite olarak, gerekse profesyonellik açısından ve ideolojik olarak da mümkün gözükmüyor. Yani Amerika'nın havadan sağlamış olduğu hava desteğini geliştirecek bir Kürt biriminin bu manada işin içerisine girdiği zaman birdenbire yereldeki düşmanlıklar, tarihsel problemler ortaya çıkıyor ve bir devlet ya da profesyonelce davranamıyorlar. Onların da karakteri değişiyor birdenbire. Yani IŞİD'in bir başka bir versiyon olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem de teknik olarak da askeri açıdan da kapasiteleri ve böylesine karmaşık bir operasyonu yürütebilecek ne karargahları ne bu konudaki bir zihinsel yapıları ne de kapasiteleri var. Dolayısıyla Amerika havada tane tane IŞİD'cileri yakalayıp vurmak gibi bir yolu izlerken daha kompleks ve kara ve hava işbirliğini ve daha büyük stratejik boyutlu bir askeri harekatı mevcut yapıyla gerçekleştirmeleri mümkün değil. O yüzden doğru, zaman zaman bir takım şeyler olacaktır. Ama bundan büyük bir sonuç elde etmesi çok mümkün gözükmüyor.
Kobani örneğinde çünkü Kobani IŞİD'den temizlendi denildi ama çevresindeki köylerde IŞİD var ve tekrar saldırma tehdidinde bulunuyor Kobani'ye. Bu da tam olarak önünün alınmadığını gösteriyor.
Sorunu nasıl gördünüz de o açıdan önemli. Dolayısıyla bu çerçevede bakınca oradaki IŞİD meselesi zaman içerisinde bildiğiniz gibi geçmişte tarihsel ve yereldeki sorunları da kendi içerisinde almaya başlıyor. Mesela orada IŞİD'den yavaş yavaş bir Kürt-Arap çatışmasına dönüşüyor. Çünkü yerelde bunun bir karşılığı var. Dolayısıyla da ben önümüzdeki süreçte bu tartışmanın karakter değiştirerek daha çeşitli bir alana doğru yayılacağını da düşünüyorum. Yani mesele sadece bir IŞİD'le, radikal İslamcı bir grupla ona karşı mücadele edilenler değil, yereldeki sorunun Kürt-Arap, Şii-Sünni çatışması boyutunda da farklı bir yön veya ölçek kazanacağını ve bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nihat Ali Özcan.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.